Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Spor Toto Süper Lig başta olmak üzere futbol dünyasında yaşanan önemli gelişmeler ve daha fazlası Mediscope'un spor programı Basit Goller Lig'de konuşuluyor. Hazırlayanlar Kubilay Han Kavrazlı ve Yahya Kemal Doğan.
Mediascope Spor Servisi'nin yeni podcast'i Basit Goller Yediğin 4. bölümüyle karşınızdayız. Ben Kubilay Han Kavrazlı. Bugün Yahya Kemal Doğan'la birlikte Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa futbolunda öne çıkan gelişmeleri değerlendireceğiz. Biraz sohbet edeceğiz kendisiyle. Yahya hoş geldin.
Hoş bulduk abi, sen de hoş geldin.
Hoş bulduk. Ben hem yayın boyunca Yahya Kemal'e Yahya diyebilirim, Kemal diyebilirim, Yahya Kemal diyebilirim. Şimdiden izleyicilerimizi uyarayım. Hepsi aynı kişi. Onun uyarısını yapayım. Maalesef 3. bölümümüzün ardından uzun bir ara vermek zorunda kaldık. Deprem felaketi yaşadı ülkemiz. Hayatını kaybedenlere başlarını sağ olsun diyoruz. Yakınlarına başları sağ olsun diyoruz. Umarım böyle bir felaketi bir daha yaşamamak için gerekli önlemler alınır. Yardımlar vesaire içinse AFAD başta olmak üzere yardım kuruluşlarına yardımlarınızı yapabilirsiniz. Yardım kampanyaları çünkü devam ediyor. Halihazırda spor dünyasından da çok büyük yardımlar da geliyor. Sizlerden de aynı özveriyi bekliyoruz diyeyim izleyicilerimize. Konuşması zor ama maalesef hayat da bir noktada devam ediyor. O yüzden 4. bölümümüzde biraz daha futbola, saha içerisine girmeye çalışacağız. Her ne kadar zor olsa da Süper Lig'den başlayacağız. Süper Lig'de Galatasaray, lider Galatasaray deprem felaketinin ardından ilk resmi maçına Kasımpaşa karşısına çıktı. Dolu tribünler önünde oynandı karşılaşma ve karşılaşmadan Galatasaray galibiyetle ayrılıp maç eksiği bulunan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı. Baktığımız zaman bu hafta Konyaspor'la oynuyor Galatasaray. Fenerbahçe ise Alanya deplasmanına gidiyor. Galatasaray'ın Konya maçı daha önce, yani yüksek bir olasılıkla Fenerbahçe Alanyaspor karşısına çıkarken Galatasaray Fenerbahçe'nin 12 puan önünde olacak. Bu da psikolojik olarak büyük bir üstünlük demek. Ancak Kasımpaşa maçını da konuşulmaya değer. Bence özellikle bizim yayınımız süresince en azından Zaniolo var. Kemal, dünya yıldızı, 23 yaşındaki bir dünya yıldızından bahsediyoruz. 15 milyon euro bir Türk kulübünün vermiş olduğu bir bonservis bedeli var. Çok büyük bir bonservis bedeli ki 35 milyon euro da çıkış maddesi var. Zaniolo'nun geldiği gibi, oyuna girdiği gibi 10 dakika içerisinde golünü attı. Galatasaray 3 puanı getirdi. Sen neler söylemek istersin Zaniolo'yu hakkında abi?
Yani Zaniolo zaten ilk çıktığı zamanlar İtalya'nın gelecekteki süper yıldızı gözüyle bakılıyordu. Sonra yaşadığı sakatlıklar olsun. Biraz da işte Roma kulübünde son dönemde yaşamış olduğu Mourinho'yla başta olmak üzere sorunlar olsun. Geri plana itildi biraz ve bir anda Galatasaray'a gelen bir düşüş oldu açıkçası. Yani bu yaşta bu seviye bir oyuncunun Türkiye'ye gelmesini daha önce hiç görmedik böyle bir şey. O yüzden onun gelmesi acayip bir durum. Yani bir de bunu Zaniolo'yu hani deprem felaketinin ortasında ülkemize getirmesi Galatasaray'ın çok daha garip bir olay gibi olarak geliyor yani bana gibi demeyeyim de. Çünkü hani Zaniolo'nun bu kadar hengamenin içinde ülkede ne olacağı karışırken gelip oynaması, hatta yardımlara bile koli bantlarken fotoğraf vardı. Yani Galatasaray'da verdiği ilk fotoğraf
Hatta
buydu.
şunu da söyleyelim, ek edeyim sana. 17 numaralı formayı alma sebebi de deprem bölgesinde hayatını kaybeden bir vatandaşın, hani Muhammed Emin Özkan,
Evet.
kendisinin hakkında sosyal medyada bir edit yapmıştı. Onun anısına 17 numarayı da giyiyor
Evet.
aslında. Onu da belirtelim.
İmza töreninde de onun ismini yazan formaya giymişti yani. Bu da çok duygusal bir paylaşımı da olmuştu Galatasaray'ın bununla ilgili. Yani oyuna yani forma giymeye başladıktan sonra da hazırlık maçlarında etkili bir görüntü sergilemişti zaten. Kasımpaşa karşısında da ilk resmi maçında çıktı, golünü attı ve bir anda yani hiç böyle şey olmamış gibi nasıl desem bu zirve performansını sürdürdü yani hiç böyle uyum sürücü yaşamayan bir futbolcu olduğunu gösterdi bizlere. Hani onu da izlemeyi merakla bekliyoruz yani daha form tutup 90 dakika oynadığında neler yapacağını göreceğiz. Sen neler söylemek istersin saha içiyle ilgili?
Abi şunu görüyorsun en azından Zaniolo'yu izlerken. Galatasaray'da oynayamayacak 2 sene sonra. Hani bunu bilincinde izliyorsun. Mesela Icardi izlerken diyorsun ki Galatasaray buna bonservisini alabilir. Çünkü yaşı geldi. Kariyer olarak düşüşte her ne kadar şu an formda olsa da. Ama Zaniolo'yu izlerken diyorsun aynı şekilde sen de düşünüyordursun. 2 sene sonra çok yüksek ihtimalle eğer kariyerinde farklı yerlere ilerlemezse mental açıdan Avrupa'nın dev kulüplerinde işte Liverpool'da olabilir, Manchester United'da olabilir ki zaten gidişat o yöndeydi Roma'da son yaşadığı sorunlar olmasa. Bu oyuncunun şu an Türkiye'de olması dediğin gibi çok absürt. Benim hatırladığım bir Anelka var. Bu
Evet.
tarz bir yaşta Türkiye'ye gelen ki onun kariyeri
O
de
da
nasıl
çok
şekillendi.
yükseldi ama o Fener'e gelmeden
Evet.
önceki süreci hani onun Fenerbahçe öncesi Real Madrid gibi bir zirvesi vardı. Oradan artık düşüşteydi. Fenerbahçe'den sonra tekrardan ayağa kaldırdı. Chelsea'ye kadar uzanan yolculuğu oldu. Hatta Şampiyonlar Ligi finalinde taşımıştı o Chelsea'yi. İnanılmaz bir sezon geçirmişti. Drogba ile birlikte o sezon. Yani ama o da sonuçta bir düşüşe başlayarak gelmiş. Yani ve bu kadar genç de değildi. Galiba 26 yaşındaydı geldiğinde. Yani
Sanırım 26 yaşındaydı. Şimdi Zaniolo'ya baktığım zaman hem 23 yaşında hem de UEFA Konferans Ligi'ni Roma'ya getiren futbolcu. Hani
evet.
bundan yaklaşık 8 ay önce falan. Hani baktığımız zaman absürt bir transfer. Oyuna olan katkısı zaten Türkiye Ligi'nin üzerinde. Icardi ile olan anlaşmasını da ben çok merakla bekliyorum. Tek şüphem son olarak Zaniolo hakkında şunu söyleyeyim. Abi Mertens'le aynı anda nasıl olacak? Zanyol hiç geriye gelmiyor gördüğümüz kadarıyla.
Yani Zanyolu zaten geriye gelse Real Madrid'de oynardı diyerek bir cevap rekabeti alıntısı da yapalım buradan. Yani Zaniolo'nun gelmesini beklemek biraz iyimser olur zaten ama arkasında eğer sağda kullanırsa yani sağ kanat olarak Sacha Boey de bir şekilde onu tolere etmeye çalışır diye düşünüyorum. Bir de sağ içe koyacağı oyuncu da Galatasaray'ın onun arkasını kapatmak adına kritik olacak. Bir de zaten hani Kasımpaşa maçında gördük Galatasaray çok fazla pozisyona girdi. Değerlendiremedi ama Zaniolo girdiği ilk pozisyonda golü atarak 3 puanı getirdi yani. Siz onun savunmadaki açıklarını bir şekilde kapatırsanız o da size maçları, puanları kazandıracaktır bir şekilde.
Öyle gözüküyor. Şu an Galatasaray'ın kadrosu da hani tabiri caizse hayvani oldu. Hani bu kadro 14'te 14 yaptı, rekor kırdı ki benim tahminim en azından bu rekor 17-18 maça da çıkacağı yönünde. Fikstüre baktığım zaman Beşiktaş maçına kadarki fikstür Galatasaray'ın biraz rahat. Ama buradan senin özel hocana gidelim. Kemal, sen ne Zaniolo'su, ne Okan Buruk'u, ne Icardi'si, ne Jorge Jesus'u. Sen lig başladığından beri diyorsun ki ben Fatih Tekkeciyim arkadaş. Ben İstanbul sporcuyum. Ben bu takımı tutuyorum bu sezon dedin. Şu an 3'te 3 yaptılar. Fatih Tekke de teknik direktörlük kariyerinin belki de en prime dönemlerinden birini yaşıyor desem daha iyi olur. Sen daha hakimsin konuya. Biraz senden İstanbul Spor dinleyelim.
İstanbulspor ve Fatih Tekke arasında çok garip bir ilişki var. Tabii bunda İstanbulspor'un yöneticilerinin Trabzonlu olmasıyla da bir bağlantı var. Hani ikincilikteyken galiba 3 dönem İstanbulspor'la anlaşmıştı. Hatta böyle sözleşmeleri 5 yıllık falandı böyle. Hiçbirinde 1-1,5 sezon çalışıp ayrıldı. Daha sonra işte yerine Osman Zeki Korkmaz gelmişti geçen sezon. Ligde çıkma yolunda biraz böyle formsuz bir dönemi olmuştu birinci ligde Fatih Tekke'nin. Osman Zeki Korkmaz da onun bayrağı alıp devam ettirip takımı birinci lige çıkartıp birinci ligde aslında fena top oynamıyordu ama istediği sonuçları bir türlü alamadığını görüyorduk İstanbulspor'un. Daha sonra Osman Zeki Korkmaz tekrardan ayrılıp tekrardan Fatih Terim, Tekke Terim diyorum. Pardon. Fatih Tekke takımın başına getirirler. O geldikten sonra takım bir anda yükselişe geçti. Yani ilk haftalar biraz daha kötü gözüktü açıkçası. Ama sonradan inanılmaz bir yükselişler var. Özellikle son 3 haftada çıktıkları seviye inanılmaz. Bunda şeyin payı da çok büyük. Devre arası İstanbulspor çok iyi transferler yaptı. Zaten sezon başında bence ligdeki en zayıf kadroydu. Ona rağmen oldukça pozitif futbol oynuyorlardı ama sonuçları alamıyorlardı. Genellikle böyle farklı mağlubiyetler görüyordum. Örneğin bir Fenerbahçe maçı vardı. 5-2 kaybetmişlerdi. Beşiktaş maçında mesela çok iyi oynamışlardı. Orada puanı da almayı başarmışlardı. 2-2'lik sonuçta. Ama işte daha sonra devre arası yapılan transferler takımın çehresi bir anda değişti. Özellikle Eze'nin gelişi yani Eze'nin hiç golü yok ama takıma o kadar çok alan açıyor ki inanılmaz bir performans gösteriyor. Zaten bu şeyle de bağlantılı biraz. Hani Eyüpspor liderdi Eze oradan ayrıldığında, devre arası İstanbul'a geldiğinde. Eyüpspor da birinci ligde gerilemeye başladı. Yani oldukça futbolları geriledi onların da. Sahada da iyi sonuçlar alamıyorlar. Bu Eze'nin ligdeki etkisi inanılmaz boyutta. Yani şu anda zaten İstanbulspor'un hücum hattında Etemi ile Topalli rotasyonlarında birbirlerini gayet iyi taşıyorlardı takımı. Bir de onların yanına Eze gibi bir oyuncu geldikten sonra Etemi çok daha rahatladı. Zaten işte son 3 maçta 3 galibiyet aldılar. Birisi Konyaspor'a. Orada Etemi'ydi topu içeri çeviren. Cebrail kendi kalesine atmıştı. Alanya maçında Etemi yine gol attı. Sivasspor'a karşı alınan 3-0'lık galibiyette de yine gol attı ve takımı taşımaya devam ediyor. Zaten onun gol attığı, yanılmıyorsam 3 karşılaşmada puan alamadı İstanbulspor. 10 gol 3 asistle şu an ligin en formda kanat oyuncularından bir tanesi zaten. Bir şekilde takımına puanları aldırıp tutmaya çalışıyor. Fatih Tekke'yi de ben zaten hani hem futbolculuğunu çok beğenirdim. Hocalığını da geçmişte oynattığı futbolu beğenirdim ama sonuç almakta biraz zorlanırdı bu. İstanbulspor olsun. Bir Manisaspor dönemi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Manisaspor'un iflas ettiği dönemde oldukça gençlerden kurulu bir
Evet.
kadroyla pek başarılı olamamıştı o takımda da, ama orada da böyle yine güzel futbol oynattığını görüyorduk. Şu anda da Süper Lig'de gayet iyi gidiyor. Umarım böyle devam eder.
Buradan aslında Fatih Tekke çok güzel anlattın İstanbulspor'u bu arada. Yani İstanbulspor Başkanı belki bu kadar İstanbulspor hakkında detaylı açıklamalarda bulunamazdı. Teşekkür ediyorum ya Kemal sana. Şey diyeceğim, maçları falan hatırlaman çok komik bu arada, onu da söyleyeyim yani. O kadar net izlemişsin ki çevireni, kalesini atanı vesaire, İstanbulspor'u yakından takip etmem beni de mutlu etti. Ama şeyden bahsedeceğim şimdi. Sen aynı zamanda işte ben Galatasaraylı olduğumu izleyicilerimiz ilk programda söylemiştik. Hem de Trabzonsporlusun.
Evet.
Bu hafta içerisinde Trabzonspor'da sıcak saatler yaşandı. Başkan istifa etti, teknik direktör Abdullah Avcı istifa etti. Geldiğimiz noktada da Fatih Tekke'den konuştuk. Fatih Tekke'nin de adı anılıyor biraz
Evet.
Trabzonspor'la. Aslında önce senden bir Trabzonspor'da neler oluyor, neler bitiyor, neler olacak gelecekte onu bir dinleyelim. Ardından da Fatih Tekke sorusunu farklı bir şekilde yönelteyim sana ben. Çünkü Trabzon konusunda dediğim İstanbulspor'da olduğu gibi hakimsin.
Hani Abdullah Avcı'dan başlamak gerekirse öncelikle Trabzonspor'da çok güzel bir buçuk sene yaşattıktan sonra bu senenin böyle ilk 2-3 haftasından sonra çok büyük düşüşe geçmişti takım. Zaten ilk Şampiyonlar Ligi önlemesinde Kopenhag'dan elenmeyle başlayan, daha sonra Avrupa Ligi grubunda böyle iyi denilebilecek bir performans gösterse de 3. tamamlayıp Konferans Ligi'ne düştü Trabzonspor. Konferans Ligi'nde de hani belki de tarihin en zayıf vazeline çok biraz şanssız. Gerçekten oyun çok iyiydi ama sonuç bir şekilde alınamadı. Defansta yapılan basit hatalar sonucunda da Basel turu geçen taraf oldu. Trabzonspor Avrupa dışında kaldı. Bunun üzerine de gelen ligde Ümraniye mağlubiyeti sonrası Abdullah Avcı da artık hani bu Abdullah Avcı ile bu oyuncu grubu arasında biraz bağlar kopmuş hissiyatı vardı. Hani biraz tribünle de arası bozulmaya başlamıştı. Yani istifası biraz tadında bırakması anlamında güzel oldu.
Ama çok güzel veda edildi ya
Evet.
Abdullah Avcı. Yani hiç Türkiye'de alışık olmadığımız, Trabzonspor'da hiç alışık olmadığımız bir veda idi.
Evet, Abdullah Avcı zaten hani kariyerindeki en doğru hamleyi yaptı bence. Yani istifayı biraz böyle geciktirse ya da etmeyip böyle kovulmayı beklese kendi adına da çok kötü süreçler yaşanabilirdi. Hani Beşiktaş'tan ayrılış sürecini biliyoruz, orada bayağı bir olayla ayrılmıştı. Tribünlerle hala arası çok bozuk mesela. Trabzonspor'da ama bu kadar başarılı bir sezon üstüne böyle kötü bir sezonda ayrılarak hani hem taraftarla çok fazla bağ kopmadan gitti. Hem tekrar gelebilme ihtimali oldu. Hem de hani zaten olmuyordu. Kendi reputasyonu da daha kötüye gidebilirdi. Bir de takım sezon başında yanlış kurulmuştu. Böyle tadında bırakmak en azından ilerisi için sevindirici bir hamle oldu ve veda da güzel oldu bundan dolayı.
Abi peki başkanlık seçimi ne olacak? Orada da böyle benim anlamadığım bir nokta var. Ahmet Ağaoğlu istifa etti. Okey.
Evet.
Şimdi Ahmet Ağaoğlu şey mi düşünüyor? Daha güçlü bir yönetim kadrosuyla girip güçlü bir şekilde devam etmeyi mi düşünüyor? Çünkü yeniden aday olacak diyorlar. Olmuştu
Evet.
belki. Kaçırmış olabilirim. Hem de başka bir aday daha var. Yani sen ne düşünüyorsun başkanlık seçimi hakkında da?
Ya başkanlık seçimiyle ilgili aslında benim çok fazla bilgim yok da böyle tahminlerim var. Biraz böyle Ahmet Ağaoğlu'nun rakibi as başkanı Ertuğrul Doğan olacak zaten. Büyük ihtimalle o adaylığını ilk açıklayan isimdi. Ahmet Ağaoğlu da adaylığını açıklarsa biraz şey hani yönetim üst kademesinin kendi arasındaki anlaşmazlıklar sonucu ikisinin de böyle rekabete girip birinin bayrağı alıp götüreceğini göreceğiz muhtemelen. Bilmiyorum açıkçası şu anda Trabzon'da konuşulanlar ne? Hani kulübün kongresinde görüşler hangi yönde ama muhtemelen işte Ertuğrul Doğan favori olarak gözüküyor şu anda. Daha böyle hani o Ahmet Ağoğlu yönetiminde de kasa kolaylığı sağlayan ismiydi. Biraz böyle aralarının bozulması sonrasında da zaten o istemişti Ahmet Ağoğlu'ndan hani istifasını ve yeni bir yola girmesini Trabzonspor'un. Ahmet Ağoğlu da yeni bir hani maddi destek verecek yönetim kuruluyla tekrardan aday olacağı söyleniliyor şu an. Kulislerde dolaşan bilgi bu. Bakalım ne olacak. Yani o seçimlere de çok bir bilgim olmasa da böyle bir tahminim var.
Abi o zaman sana Fatih Tekkeyeli şeyi yöneltmeyeyim. Şu an Steven Gerrard'ın adı geçti.
Evet.
Sergen Yalçın adı geçiyor. Fatih Tekke'nin adı geçiyor. Ama bence bu teknik direktör olayı başkan seçildikten sonra belli olacak bir olay gibime geliyor. Ve bu süreç uzayacaktır. Şimdilik ismi geçenler arasında en Trabzonspor'a camiasına uyacak olan kişiyi kim görüyorsun? Hangisini görüyorsun?
Hani zaten Gerard'dan çok bir beklentim yok. Hani Gerard'ın alışması olsun burayı böyle hani gerçekten ligi bilen antrenör geyiğine girmek istemiyorum ama Gerard'ın ülkemizde çok yapabileceğini düşünmüyorum ya açıkçası. Ben zaten hani
Gerard'ın ben sana şunu ekleyeyim. Dedin ya ülkemizde yapabileceğini
evet.
düşünmüyorum diye. Gerard'ın kariyerinde ben hiçbir takımda Rangers bence istisnaydı. Yapabileceğini düşünmüyorum bu futbol bakış açısıyla. Onu da ekleyeyim bu arada.
Ya evet bir de oynattığı futbolda özellikle Aston Villa dönemi bence çok tatsız tutsuz bir oyun vardı zaten. O yüzden hani Gerard'ın bence çok böyle biraz şey böyle sadece reklamını artırır Trabzonspor'un ama fazla katkı yapabileceğini düşünmüyorum. Diğer adaylardansa Sergen Yalçın'ı açıkçası çok fazla görmek istemem. Çağdaş Atan ya da Fatih Tekke'yi tercih ederim ben. Açıkçası çünkü hani bir yapı kurup onunla devam edip hani Trabzonspor zaten bu senesi kayboldu. Gelecek senede ne olacağı belirsiz. Birçok oyuncunun ayrılacağı ya da işte böyle takımı ihbar eden maaşları ödenmeli gerekçesiyle futbolcuların haberleri dolaşıyor bir yandan da. Bir de şöyle bir durum var. Trabzonspor yönetiminin şu andaki yönetiminin şu tam kimlerden oluşuyor belli de değil de yönetim istifa ettiği için. Orhan Aka Adana Demirspor karşılaşmasının ardından işte seçim sonuçlanana kadar takım başında kalmasını talep ettiğine dair haberler vardı bugün. Bu yüzden galiba seçim sonuna kadar Orhan Ak'ı görebiliriz takımın başında. Sonrasında da yeni gelecek yönetim kararını verecek açıkçası.
Ben de bu arada sana katılıyorum. Yani Çağdaş Atan, Fatih Tekke'nin Trabzonspor için henüz erken olduğunu düşünüyorum da. Çağdaş Atan bence kariyerinde hem bir adım atmak istiyorsa, Trabzonspor'da bir yapı kurmak istiyorsa sanki en doğru isim Çağdaş Atan gibi duruyor geçen isimler arasında. Trabzonspor'u konuştuk, İstanbulspor'u konuştuk. Beşiktaş Başakşehir'i yendi, onu da söyleyelim. O da önemli bir galibiyetti. Ama zirve yarıştan oldukça iki tane uzak takım olduğu için biraz daha diğer konulara geçelim istiyorum. Ki o konulardan bir tanesi de Avrupa'daki temsilcilerimiz. Özellikle Fenerbahçe-Sevilla karşılaşmasını konuşalım istiyorum daha detaylı bir şekilde. İlk maçta şunu gördük. Sevilla çok kötü bir takım. İyi isimlerden oluşuyor ama çok çok kötü bir takım. O kadar ağır, yavaş bir tempoda oynuyorlar. Ne yaptıklarını bilmiyorlar ki gerçekten. Nasıl Fenerbahçe gol atamadı ilk maçta aklım almıyor. İlk yarıda girdiği çok pozisyon vardı Fenerbahçe'nin. Olmadı. İkinci yarıda da Fenerbahçe belki gol yemezdi. O Sevilla'nın şansı attığı gol olmasaydı. Ama şunu gördük. Gol de atamayacak gibiydi Fenerbahçe. Pozisyon üretmekte çok zorlandı. Maçın sonucuna baktığımızdaysa akıl almaz bir tablo var. Ya bu kadar kötü bir Sevilla. Belki taraftar da Sevilla tarihinin en kötü maç atmosferinden bir tanesiydi. Sesi çıkmıyordu taraftan. O kadar kötülerdi. Ligde zaten küme düşmemeye çalışıyorlar şu sezonda. Kadro yapılanması kötü. Sampaoli'nin tercihleri hatalıydı. Baktığımız zaman ama skor abi 2-0. Ne diyorsun?
Ben bu maça çok dikkatli izleyemedim. Hani bunu böyle ikinci ekranda bu maç var da ben daha çok Fiorentina Sivas maçına odaklanmıştım. Yani maçın sonra özetine de baktım. Hani maçta izlerken kaçırdığım bir şey olmuş mu diye. İnanılmaz bir ilk yarı Fenerbahçe adına. Yani bence Sevilla deplasmanında oynanabilecek en iyi oyunlardan birisini ortaya koymuş Fenerbahçe. Ama buna rağmen skor gelmeyince de işte Sevilla bu kupadaki tecrübesiyle bir şekilde Fenerbahçe'nin en ufak bir hatasına değerlendirerek golü buldu. Daha sonra Fenerbahçe'nin biraz risk almaya çalıştığı dönemde de ikinci golü bulup bir anda farkı ikiye çıkardı. Açıkçası yani Sevilla'nın bu kadar kötü durumdayken 2-0'lık galibiyet alması da biraz şey gibi işte, biraz kulübün Avrupa tecrübesinin Fenerbahçe'den fazla olması açısından
Refleks.
sadece. Evet, refleks onu söyleyebiliriz yani. Onun dışında sahada gerçekten çok kötü bir takım Sevilla. Zaten La Liga'da attığı gol sayısı her şeyin özeti. Hücum hattı berbat ötesi. Savunma hattının zaten hepsi sakat neredeyse. Hani Marco
Evet.
Asuro Fenerbahçe maçında da forma giymedi. Yani stoperleri yoktu. Zaten galiba 3 savunma çıktı Sevilla. Bir tanesi gerçek stoperdi. İkisi orta saha oyuncusuydu.
Ya
Stoperde
Fernando
ama
stoper oynuyor abi. Öyle bir
evet.
takımdan
Şey de
bahsediyoruz ya.
oynadı. O Sırp ne? Gudel miydi? Badel miydi?
Gudel.
Gudel.
Gudel.
O da ön liber olarak bildiğimiz bir oyuncu yani. Onlar stoper çıktı yani. O kadar savunmada eksikleri var. Hücum hattındaki zaten oyuncuları hiç tek tek değinmeye gerek yok. Yani hiçbiri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor seviyesinde bile değil bence yani. Seviye hücum hattını. Çünkü hani bir Lamela'yı belki ayırabiliriz ama Lamela da
O da oynamadı zaten.
evet, Lamela'nın zaten Lamela'lığı 10 sene önce geçti yani. O ilk çıktığında Tottenham yükseldiğinde müthiş bir topçuydu. Rabona golleriyle böyle inanılmaz heyecanlandıran bir isimdi ama o da asla bir türlü istikrarlı bir oyuncu olmadı zaten. Diğerleri de işte
Abi
Benzesli olsun, işte diğer isimler.
Rakitic olmasa Sevilla gerçekten diyorum hiç gol atamayabilir.
Evet, muhtemelen atamazlar. Yani takım oldukça şey yani üretkenlikten çok uzak bir çizgide. Zaten işte bunu ligde aldığı sonuçlar da gösteriyor. Bu hafta sonu Almeyra maçında böyle kaybetmek üzerelerdi. Sonlara doğru çevirebilirler. O en azından ligde rahat bir nefes aldılar ama Sevilla'da hiç umut vaat etmiyor. Bakalım bu refleksiyle Fenerbahçe'yi eleyebilecekler mi? Sen neler eklemek istersin bu maça dair?
Abi ben şunu eklemek isterim. Fenerbahçe'nin ben hala şanslı olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani Sevilla iki tane diğer, dört tane diğer. O kadar kötü bir oyun vardı ilk maçta Sevilla adına. Ama dediğin gibi Avrupa, UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takımdan bahsediyoruz. Hani savunma yapacaktır, bir kontradan yakaladığı golle işin seyri değişebilir vesaire. Ama ben ilk maç özelinde Fenerbahçe adına şunu söyleyeyim. Şu tercihi sorayım aslında sana da. Bana aklıma almadığı bir tercih. Şimdi Fenerbahçe Jadon Osterwelde'ye 7 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Sol bek. Maça başlatmamasını anlıyorum bu arada. Hani Sevilla deplasmanında 20-21 yaşındaki bir sol beki tercih etmeyebilirsin. Katılıyorum. Ama işte sağ bekte işte Ferdi vardı. İşte, evet Ferdi oynuyordu. Sol bekte kim oynuyordu? Hatırlamıyorum. Üçlü çıkmıştı
Oynuyor.
sanırım. Lincoln oynuyordu. Pardon. Evet Lincoln oynuyordu. Lincoln sakatlandı. Ben dedim ki Jadon'u alacak oyuna. Jesus. Jadon yerine Ferdi'yi sol beke çevirdi. Ferdi'nin efektifliği düştü. Sağ beke de hiç oynatmadığı son haftalarda Osayi'yi aldı. O zaman insanın aklına şu soru geliyor. Neden bu oyuncuya yatırım yapıldı o zaman? Bu tercih önemli ve skor olarak da Fenerbahçe'nin bir şekilde gol bulması gereken maçta düşünülmedi. Tercihlerimi bu aralar Jesus'un hiç anlamamaya başladım ben.
Ya zaten Lincoln'un sol bek oynaması bana dünyanın en mantıksız şeylerinden biri olarak geliyor. Yani bu adam böyle hani Fenerbahçe'nin aslında hani Lincoln'un tekniği özelliklerini gördükçe diyoruz ki hani Fenerbahçe'nin orta sahasında hep böyle bir oyuncu eksikliği var. Aslında bu orta sahada oynatılsa belki onu gidirebilecek de bir oyuncu. Hem oradan kaybediyor. Hani Crespo Arao çıkıyor diyoruz. Bu takımın üretkenliği çok düşüyor bu ikiliyle başladığı maçlarda. Bir de hani üçlü savunma. Üzerine Crespo Arao 5 tane balta ayaklı futbolcu oluyor yani neredeyse. Hani çok balta olmasa da Arao ve Crespo ama yine de
Öyle
böyle
öyle.
yaratıcılık konusunda takıma bir şeyler katabilen oyuncular değiller. Hani seviye maçının 11'ine baktığımızda yaratıcılık üretebilecek iki oyuncusu var Fenerbahçe'nin sadece. İrfan'la Ferdi yani. Onun dışında oyuncusu yok. Hani Lincoln'u da sol bek attığını düşünürsek bir de Lincoln'u sayabiliriz belki. Ama işte hem sezon başında zaten Alioski'yi kadroya kaptılar. Hiç kullanılmadı neredeyse. Devre arası Osterwald de geldi. O da hiç kullanılmadı. Ve Lincoln'den bir şekilde sol bek yaratmaya çalışıyor artık ama o da olmuyor.
O
Zaten onun
ama
fiziği de o mevkiyi kaldıracak kadar
zaten
iyi bir fiziği yok.
değil. Sakatlandığı için de oynayamayacak bu maçta. Bakalım kimi tercih edecek. Yani
Evet.
Ferdi'yi mi ne sol bek kullanacak yoksa Jadon'a güvenecek mi? O da bence önemli bir soru. Çünkü Ferdi sağ bekte çok daha iyi.
Evet ama Ferdi'nin de hani böyle önünü açan bir oyuncu olduğu zaman, yani daha böyle çizgiye inebilecek bir kanat oyuncusuyla önünde oynarsa, sol bekte oynaması da hani içeriye doğru topla kat edip fırsat yaratması adına daha faydalı da olabilir, ama Fenerbahçe böyle bir hücumda kanat oyuncusu da kullanmıyor açıkçası. Yani Fenerbahçe'nin aslında hücumda kanat oyuncusu yok. Yani takımda zaten kadroda bu mevki oyuncusu Emre Mor ve şey var, Diego Rossi var.
Rossi.
Onları da zaman zaman 11'de kullanıyor. Zaman zaman onu hiç kullanmıyor. İrfan'ı bazen attı oluyor bir kenara. Bazen King ya da Valencia'dan birini, hani ya da başka bir hücum oyuncusunu kenarda kullanmaya çalışıyor, ama zaten hani bu koridor yaratacak, yani çizgiyi kullanıp beke içerideki koridoru kullanmasını sağlayacak bir oyuncusu da yok Fenerbahçe'nin açıkçası. Ondan dolayı Ferdi'yi oraya atması da çok mantıklı olmuyor. Eğer bir işte sol çizgiye basacak bir oyuncu olsa Ferdi daha faydalı olabilir bence sol bekte. Ama bakalım, bu maçta ben oynatacağınızı sanmıyorum. Ne Osterwald'i, ne Ali Özki, Jesus biraz hani benim böyle yaşlı teknik direktörleri sevmediğim özellik olan şey var. Yani muhafazakarlık, ya böyle hani ben sevdiği 11'i ya da sevdiği oyuncuyu çok fazla tercih edip diğerlerine yokmuş gibi davranma. Hani bunu Dünya Kupası'nda zaten o kadar fazla gördük ki, oradaki hocaların çoğu zaten yaşı ileri seviyede. Fernando Santos'un mesela Leao'yu hiç kullanmadan evine dönmesi gibi garip garip şeyler gördük. Yani böyle başarı getiren formüllerden asla uzaklaşamama. Hani Fatih Terim'in de son dönemde yaşadığı en büyük sorunlardan birisi.
Takıntılar.
Evet. Yani geçmişteki başarıları bırakıp da yeni bir şeye adım atmak çok zor geliyor insanlara belli bir yaştan sonra. Bunu da
Abi
futbol
zaten
antrenörlerinde görüyoruz.
Mourinho en büyük örneği değil mi bunun?
Evet.
Kariyerinin bu kadar düşüşmesinin sebebi.
Evet. Ya çünkü bu da insan, hani bu insan doğasının bir tezahürü. Bunu aslında neden böyle yapıyor demek de zor. Hani belki de biz de olsak öyle yap, hani atıyorum bir teknik direktör 3-5-2 ile çok başarılıysa, yıllarca başarılı olsa ama aradan birkaç yıl geçtiğinde başarısız olduğunda bile o tek taktikten vazgeçemeyebiliyor işte. Bunu da neden vazgeçmiyorsun demek de biraz zor yani açıkçası, onu anlatmak zor.
Evet, katılıyorum sana burada kesinlikle. Abi diğerlerine de kısaca değinelim. Fiorentina Sivasspor'u 1-0 yendi. Bu arada Fenerbahçe hakkında son olarak şunu söyleyeyim. Ben hala tur şansının yüksek olduğunu
Ben de öyle
düşünüyorum.
düşünüyorum bu arada.
Kadıköy atmosferleri, evet, Sevilla'ya atılabilecek bir golün ardından Sevilla'nın ben dağılabileceğini çok öngörüyorum. Ama Sevilla ilk gol atarlarsa da o zaman zaten geçmiş olsun. Ama Fenerbahçe'nin ilk gol attığı takdirde Fenerbahçe'nin turu geçme şansı oldukça yüksek diyelim.
Ben şey de
Sivasspor,
eklemek
Fiorentina
istiyorum. Bir de
söyle
hani
abi.
Sevilla'nın defanstaki sakatların durumu ne olacağı belli değil herhalde, bilmiyorum. Marco ve Rekik oynayabilecek mi rövanş maçında? Eğer
Oynayamayacaklar abi.
yine böyle hani savunma, orijini savunmacı olmayan oyuncularla çıkarlarsa, Fenerbahçe'nin yüklendiği zaman bunların hatasını çok rahat değerlendirebilir. Bu Fenerbahçe işte kontradan böyle açık vermediği sürece sürekli maçın içinde olacaktır, bir şekilde golü bulabileceğini düşünüyorum ben. Geçip geçemeyeceğini bilmiyorum. Yani Fenerbahçe tek farklı kesin kazanır ama iki farktan emin değilim. Ben de onu söyleyeyim
Çok
ben.
doğru bir yorum. Evet, Fenerbahçe bence de kesin kazanacak.
Evet.
Ama turu geçebilecek mi onu göreceğiz. Fiorentina Sivas'a spora bakalım. Ona da kısaca değinelim. Sen o maçı dedin ki izledim. Onu sana
Evet.
soracağım. Sivas Spor bence alabileceği en iyi skorlardan bir tanesini aldı ki
Evet.
Sivas için 1-0 Fiorentina deplasmanı bence önemli. Sen ne düşünüyorsun?
Ya Fiorentina zaten hani Vincenzo Italiano'nun gelişiyle birlikte, bir de son haftalarda yakalılı çıkışla oldukça formda bir takım İtalya liginde de. Hani Sivasspor'a karşı evinde de oldukça iyi başladılar. Bir şekilde böyle domine ettiler. Sivasspor ama ne olursa olsun gol yemiyordu. Biraz şansıyla, biraz Ali Şaşal maça iyi başlamıştı onun sayesinde. Ama daha sonra böyle en olmayacak pozisyonda golü yediler. Biraz Ali Şaşal'ın da hatası vardı. Topu kontrol edemedi ilk kornerden açılan topu. Top tekrar döndü ve gol geldi bir şekilde. Zaten büyük bir karambol oldu. Onun sonucunda gol geldi. Bir sıfırlık mağlubiyet de kurtuldu. Yani Sivasspor biraz ucuz da kurtuldu açıkçası maçta. Fiorentina birçok pozisyon da vardı. Ama Sivasspor'un da ikinci yarıda böyle bir tane direkten dönen topu vardı. Bir de net bir pozisyon harcadılar. Şimdi galiba Kayseri doydu. Karşı karşıya kaçıldı. Yanlış hatırlamıyorsam. Hatırlıyorsam da dinleyicilerim kusura bakmasın.
Kaysedo diye ben de hatırlıyorum ama.
Ben de öyle hatırlıyorum. İşte bir şekilde Sivasspor'a birbiri bulacak fırsat da geldi ayağına. Hani bu kadar böyle rakibin üstüne oynadığı bir karşılaşmada, ama sağlık olsun yani. Yine de 1-0 kötü bir skor değil yani. Sonuçta De Fiorentina'nın son dönemde formda olduğunu söylemiştik. Son 3 maçını kazandı onlar Serie A'da. Hatta Sivas maçından önce Milan'la oynamışlardı. Milan'ı mağlup etmişlerdi. Yani gayet iyi durumdalar. Sezon başındaki kötü görüntüler yok. Hani bunlar Konferans Ligi'nde de Başakşehir'le aynı gruplardı. O zaman daha bir formsuz başlamışlardı. Hatta Başakşehir 3-0 mağlup etmişti İstanbul'daki maçta. O maçı hatırlarsan. Hani o dönemki görüntüsünden çok daha uzak bir Fiorentina var şu anda ama Sivasspor'un hala şansının olduğunu düşünüyorum. Sivasspor adına şey tabii kötü oldu. Max Gradel'in böyle çok gereksiz bir kırmızı kart görüp cezalı duruma düşmesi de Sivasspor açısından kötü oldu. Yani Sivasspor'un çünkü en yaratıcı ismi Gradel. Rövanşta oynayamayacak olması bir sıkıntı ama Sivasspor'un da zaten bakalım İstanbulspor maçında da çok iyi gözükmediler. Yani İstanbulspor rahat kazandı Sivasspor'a karşı. Bir şekilde onların da bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum ben hala. Onların Sivasspor'un gol yememesi önemli. Hani bugünkü Inter Porto maçının benzeri
Evet,
bir
evet.
maçı getirip sonra baksa olabilir. Yani Sivasspor gol yemediği sürece sürekli turun içinde olacak diyorum. Sen
Ama
eklemek
ben
istiyorsun.
yine de şöyle söyleyeyim. Sivasspor'un şansını çok çok az görüyorum. Çünkü yani bu tarz gol atmakta zorlanan takımların en yaratıcı isimleri yok olunca işte Gradel olmayacak. Fiorentina gibi bir takım tecrübesiyle Sivas deplasmanı dahi olsa yine bir gol atabilir o maçta. Yani Fiorentina'nın gol atma ihtimali bence çok yüksek bu karşılaşmada ve maalesef turu geçen taraf onlara daha yakın. Skor 1-0 olmasına rağmen İtalya deplasmanından iyi bir skora dönmesine rağmen Sivasspor'un. Ama Fiorentina'nın kadro kalitesiyle birlikte ben turu geçeceğini düşünüyorum burada. Ama ben işte eşleşmelere baktığımız zaman en iyi sonucu da Başakşehir'i aldık. Ona da
Evet.
biraz değinelim. Başakşehir de Belçika'da Gent'le karşı karşıya geldi. 1-1 beraberlikle ayrıldılar ki yenebilirdi Başakşehir deplasmanda olmadı. Ama çok büyük bir avantaj elde ettiler. Burada turu sanki buradan vermeyecek gibi gözüküyor Başakşehir. Son Beşiktaş maçında yenildiler ama ben çeyrek finali göreceğini düşünüyorum takımın.
Ya ben senin kadar kesin turu geçeceklerini düşünmüyorum açıkçası. Yani çünkü Gent hani zaten şöyle bir klişeyle de başlayalım. Belçika takımları bize hep ters gelmişlerdi. Yani çok favori
Doğru.
olduğumuz eşleşmede turu geçtiklerini çok gördük. Yani Brugge'nin Beşiktaş eşleşmesi var bir tane
O
Tolga
neydi?
Brugge. Evet.
Fikret Orman'ın dans ettiği eşleş kura sonrası.
Evet. Orada Tolga Zengin'in hatası sonrasında turu kaybetmişti Beşiktaş. Daha önce geçmişlerden bu işte 2000'lerin ortasında Brugge'nin Galatasaray'a karşı almış olduğu galibiyetler var. Anderlecht'le Galatasaray'ın grubunda mesela o sene gruptan çıkmış mıydı? Dani'nin asistiyle bir Anderlecht beraberliği hatırlıyorum. Hatırlarsan Galatasaray.
Ben hatırlarım. Anderlecht'in olduğu gruptan Galatasaray sanırım çıktı. Çünkü o grup sanırım şeyin grubuydu. Mancini'nin olduğu gruptu diye
Olabilir
hatırlıyorum şu
evet.
an.
Ya Dani asist yapmıştı böyle içerideki maç son saniye golüyle Galatasaray 1-1 beraberliği almıştı yani. Onu hatırlıyorum
Ha,
mesela.
Terim zaman o şey olabilir, evet, çıkmıştır büyük ihtimalle o gruptan. Sadece Galatasaray şey grubundan çıkamadı. Yine Belçika'ydı. Kulüp Brugge'nin olduğu. Hani son saniyede gol
Evet.
atmıştı. O sıfır çekiyordu Galatasaray. Bir puan Adem Büyük bir maçta.
Evet.
Yani Belçika
O
takımına çok zor geliyor.
evet zaten hani Brugge zaten çok üstündü diğer Belçika takımlarına göre. Bu sene de gruptan çıkmayı başardılar. Benfica'ya karşı tavrımlar olsalardı işte. Gent'te yani şu genç oyuncularıyla dinamizmiyle gayet iyiydi. Yani maçta Başakşehir'de biraz şanslı bir beraberlik vardı bence. Yani Gent'in daha çok pozisyonu vardı Başakşehir üstünlüğü yakalamış olsa. Tabii bununla şeyden de kaynaklanıyor olabilir. Hani öne geçen takımın geriye yaslanıp gerideki takımın daha çok pozisyon bulmasına alışkınız. Biraz onun da etkisiyle Gent'in daha fazla oyun üstünlüğüne sahip olmasını değerlendirebiliriz. Başakşehir'in de bir şekilde bu maçı uyutup yani çok böyle skoru yükseltmeden böyle 1-0'la 2-1'lik bir galibiyetle turu geçmeye bakması lazım. Bir de Başakşehir iyi de oynamıyor son haftalardan. Ligde de uzun
Evet,
zamandır
bayağı düştüler.
yanlış hatırlamıyorsam onlar. Beşiktaş maçında yani 3 maç olmuş ligde. Kayseri, Alanya ve Beşiktaş mağlubiyetleri 3 haftadır golleri de yok. Zaten en son Konyaspor'a gol atabilmişler. Biraz onlar adına da sıkıntılı bir durumda. Zaten Emre Belözoğlu'nun maç sonu reaksiyonda biraz hani bu işlerin yolunda gitmemesiyle de açıklanabilir. Umarım burada bir şekilde toparlanıp turu geçen taraf olurlar.
Baktığı zaman 3 eşleşmeye de ben önce söyleyeyim. Ben tekrardan baştan kısaca geçelim. Fenerbahçe Sevilla'da Fenerbahçe'nin şanslı olduğunu hala, yani şans olarak değil, tur şansının olduğunu, erken bulunabilecek bir golle, ilk bulunabilecek golle seyirciyle birlikte turu geçirebileceğini düşünüyorum. Sivasspor Fiorentina maçında maalesef Sivasspor'a ben şans vermiyorum. Başakşehir Gent'te de Başakşehir'in turu geçeceğini düşünüyorum. Buradan vermeyeceğini düşünüyorum. Sen de kısa bir yorumlarını yap. Diğer konularımıza geçelim.
Açıkçası ben hani Fenerbahçe'nin de şansı olduğunu düşünüyorum ama en yüksek şansı ben Sivasspor'da görüyorum senin açısından. Hani 1-0 bir şekilde içeride havada soğuk değil. Sivas'ın şanssızlığı da o şu an ya. Yani. Böyle hani bir ay daha önce bir de hani şu an Türkiye genelinde bu hafta gerçi biraz soğumuş olsa da hava biraz sıcak yani böyle karlı bir Sivas deplasmanını Anderlet diyorum ya aklım oraya gitti yine. Fiorentina'yı yaşatsak bile hani
Gören.
Floransa sıcak bir yer böyle İtalya daha bir Akdeniz. Onlara bir zorlu bir deplasmanda daha çok şans olabilirdi ama şu anda da bir şekilde ben Sivasspor'un hani maçı tutup bir yerde bir gol atıp maçı uzatabileceğini düşünüyorum. Yani böyle maçın başlarında kolay bir gol yemezlerse hani böyle Rıza Çalımbay'ın sevdiği tarz çalıştığı gollerden bir tane yemezse yani bir şekilde Sivasspor'un turu geçebileceğine inanıyorum ben. Fenerbahçe'nin de dediğim gibi hani Fenerbahçe'yi böyle bana daha çok şey gibi geliyor. Fenerbahçe kazanacak ama elenecek gibi bir his geliyor. Yani Fenerbahçe'nin kazanacağına eminim neredeyse. Hani bir bahis oynayacak olsam bu maça bunu oynardım açıkçası ama turu geçebileceğini biraz böyle hani Sevilla'nın tecrübesiyle bir şekilde bağlayacağını düşünüyorum. Başakşehir-Gent karşısında ben Başakşehir'in şansını çok az görüyorum. Yani bir de hani bu tarz takımları daha böyle dinamik, atletik takımları deplasmanda çok daha tehlikeli oluyorlar. O yüzden de
Abi
Başakşehir'in
sana
bu oyunda
katılıyorum.
kazanabileceğini
Aha.
düşünmüyorum ben maçı.
Ters düştük baya. Sana katılıyorum ama şunu da ekleyelim. Emre Belezoğlu bu tarz kader maçlarında futbolculuk zamanında çoğunlukla kazandı. Biliyor
Evet.
bu tarz maçlarda nasıl olur. Bir reaksiyon gösterecektir gibime geliyor. Hani ezici bir Başakşehir galibiyeti izleyebiliriz bu arada.
Ama Emre Belözoğlu da teknik direktörlüğü döneminde ölüm kalım maçların hepsini kaybetmesiyle biliniyor.
Doğru. Bu da ayrı bir bakış
Evet.
açısı. Doğru yani.
Böyle de
O
bir
da
şey
evet.
var. Bir de hani bu maçta böyle yaşadığı sinir abi. Bugün basın toplantısında da hala sinirinin
Aha.
geçmediğini kendi söyledi. Hani bu biraz dezavantaj yani. Biraz böyle kafası maçtan uzaklaştığı şey açıklaması da vardı tabii. Kulüp tarihimizin en önemli maçı diye bir açıklama yapmıştı ama ben yine de işte Başakşehir'in son dönemdeki oyunu aslında Beşiktaş maçında kırmızı kart kadar çok iyi oynamışlardı yani önceki haftalara göre. Ama yine de bu mevcut form durumuyla Başakşehir'in kazanabileceğini düşünmüyorum açıkçası.
Güzel abi. Ters düşmek güzeldir. Bakalım sonunda haftaya bunları tekrardan konuşuruz. Umarım üçü de geçer bu arada. Ancak
Evet ben de
şimdilik
öyle. Yani temennim hepsini geçmesi yönünde de fikirlerim öyle değil maalesef.
ben sadece Sivasspor'un eleneceğini, Fenerbahçe'nin de en şanslısının Başakşehir olduğunu tekrarlayayım. Çünkü işte Sevilla'da adı Sevilla maalesef. Yani o kadar Avrupa Ligi alınca buralarda oynuyorsun bir şekilde. Yani gol atabilir kadrosu kötü olmasına rağmen. Ama ben kesinlikle çıksa bile Sevilla'nın çeyrek finalden ötesini görme ihtimali olmadığını düşünüyorum. Bu ayrı bir konu. Biraz da Şampiyonlar Ligi konuşalım. Şampiyonlar Ligi'nde de çok güzel maçlar vardı. Çeyrek finalistler belli oluyor. Sonuna geldik artık. Turnuvanın bizim programımız yayınlandığında Şampiyonlar Ligi'nde de turlar belli olmuş olacak. Çeyrek final turları bitmiş olacak. Biraz UEFA Şampiyonlar Ligi'ni konuşalım dedik temsilcilerimiz konuşmamızın ardından. Şampiyonlar Ligi'nde de şu ana kadar maçlar oynandı. Bizim yayınımız bittiğinde en azından ben maçların skorlarını söyleyeyim. İki maç kaldı bizim yayınımız girdiğinde. Napoli, Eintracht Frankfurt'la Real Madrid de Liverpool'a karşı karşıya gelecek. Ancak ben maç skorlarını şöyle vereyim baştan itibaren. Benfica Kulüp Brugge 5-1 mağlup ederek üst tura yükseldi. Chelsea Dortmund'u 2-0 geçti. Çeyrek finalist oldu. Bayern Münih Paris Saint-Germain'i çok rahat 2-0'la geçip çeyrek finale yükseldi. Tottenham Milan'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Milan çeyrek finalist oldu. Porto ile Inter 0-0 berabere kaldı. Jose Mourinho'nun iki Şampiyonlar Ligi kulüp kupası getirdi. İki kulüp karşılaşmasında Inter çeyrek finale yükselen ekip oldu. Manchester City ise Leipzig'i Erling Haaland'ın 5 gol attığı karşılaşmada 7-0'la geçip üst tura yükseldi. Abi sondan başlayalım. Erling Haaland ne yaptı öyle? Senin WhatsApp'ta bir yorumun var. Onu izleyicilerimizle paylaşmazsan çok bozuşurum.
Hangisini ya? Birkaç tane yaptık da biraz ballant yazdık.
Haaland'ın 5 golünün birazcık
Bazı.
önüne düştüğünü iddia ettim.
Evet yani açıkçası birçok golde böyle yani doğru yerde mi duruyordu yoksa top mu onu sevdi açıkçası anlayamadık. Maçı domine etti gerçekten 5 golle. Messi'nin ve Luis Adriano'nun rekorlarına ortak oldu. Yani rekoru da daha da geliştirebilirdi de burada da biraz şey Guardiola hainlik yaptı diyebiliriz açıkçası. Yani Messi'nin rekorunu kırmasın diye çıkarttı bence yani. Başka bir açıklaması yok. Yani Haaland inanılmaz bir performans sergiledi. Ben Leipzig'in
Haaland'ın açıklamasını gördün mü?
yok onu görmedim, okumadım.
Şey demiş ya çıkarken, niye beni çıkartıyorsun? Ben sahada kalmak istiyorum demiş.
Evet.
Pep de gel abicim gel demiş. Yani 5 gol attın daha insafın yok mu herhalde?
Ya Guardiola işte biraz böyle bir Messi'ye son bir kıyağını yaptı diyebiliriz açıkçası bununla ilgili. Yani çünkü daha fazlası atacaktı. Burada tabii biraz Beşiktaşlar da üzüldü Haaland'ın bu kadar erken çıkmasına diye bir şakamız da yapalım. Yani Haaland inanılmaz domine etti maçı. Özellikle hani attığı gollerin dışında ilk yarıda gördüysem bir pozisyon vardı böyle. Hani Guardiola yan yana koşuyorlardı. Guardiola ittirdi kendi yere düçtü. Haaland inanılmaz böyle yıka yıka geçti adeta. Karşı karşıya atamadı onu da yani. Maçtaki belki de en iyi pozisyonunu atamadı. Böyle sürekli penaltı olsun, önüne düşen toplar olsun bir şekilde golleri atıp beşledi maçı. Yani zaten gollerinde hiç asist olmaması da her şeyin özeti gibi yani biraz.
Hem de öyle hem de Pep'in bir açıklaması var ya Haaland'la alakalı. Hiçbir zaman Messi olamayacak
Evet.
Haaland. Çünkü hani gol atıyor evet ama hep
Takım
takımın
arkadaşı
ona
oldu. İhtiyaç
evet takımın
duyuyor.
ona yaratması lazım. Aynen öyle. Baktığım zaman da haklı aslında. Gördüğümüz 5 gol atıyor ama işte Messi'nin efektifliği daha başka bir şey. Ama bu akıl almaz bir istatistik zaten. Bunu ayrı konuşacağız. Abi Manchester City'de Leipzig'i beklediğimizden çok rahat geçti. Ama o ilk penaltı sanki maçın seyrini değiştirdi gibi ya.
Hem ilk penaltı değiştirdi hem bu Werner'in sarı kart gördüğü pozisyon böyle akıl almaz bir pozisyondu. Yani burada hani Ederson atılmalıydı diyemem açıkçası. Yani biraz top açı daralıyordu Ederson müdahale yaptığı anda. Hani bariz bir gol fırsatı değildi ama burada en azından Ederson'un bir sarı kartla cezalandırması gereken pozisyonda yani Leipzig'e lehine bir serbest vuruş çıkacağı pozisyonda Werner sarı kart gördü. Hakem ne yaptığını anlayamadım açıkçası. Biraz böyle City'ye de kıya oldu burada. Yani Ederson belki de orada hani başka bir hakem direkt Ederson'u atsa bir anda her şey tersine dönebilir. Böyle City'yi yakan hamle olabilirdi. Ederson zaten çıkışta aşırı gereksiz bir çıkıştı. Yani top böyle taç çizgisine doğru gidiyordu. Hiç böyle açı yok. Zaten hani Werner o topu kontrol edecek. Yanındaki savunmacıyı ekarte edecek de ancak kaleci de karşı karşıya kalacak ve açısı da çok dar olacaktı. Ederson burada City'yi bir yakıyordu ama onu da biraz hakem de kurtardı diyebiliriz açıkçası.
Ama işte City şu an çeyrek finale çıktı ve hep şunu konuşurduk. Ya işte City turları geçiyor ama öyle maçlar geliyor ki örneğin Atletico Madrid maçı gibi ya da büyük maçlar Real Madrid maçı gibi bir tane golcüsünün olmamasının eksikliğini hissediyor diyorduk. Şu an Erling Haaland var. Çeyrek finalde gelecek rakibe göre yarı final finalde de aynı şekilde. Sanki önleri biraz açık gibi. Manchester City'nin özellikle dev kulüplerin Liverpool, Paris Saint-Germain gibilerin takımların da elenmesi, Napoli'nin üst tura çıkması, Inter'in üst tura çıkması gibi şeyler de City'nin şansını biraz artıran etkenlerden olacaktır. Diğer maça geçelim abi. Gecenin diğer maçına. Inter ile Porto karşı karşıya geldi. Inter ilk maçı 1-0 kazanmıştı ki o maçı bence Inter hiç hak etmemişti. Porto 10 kişi kaldığı için Lukaku ile birlikte bir gol buldular. Ama burada Dragao'da, Portekiz'de, Inter'de abi şunu gördük. Yani ne yapıp ne edip turu verecekti Inter. Ama port atamadı.
Evet.
İnanılmaz yani. O izleyicilerimize, dinleyicilerimize de söyleyelim. Uzatma dakikalarını izlemeleri karşılaşmanın yeteri yani. Özetinde sadece uzatma dakikalarını açın, izleyin ve neyin ne olduğunu anlarsınız.
Ya zaten maç boyu çok bir şey olmadı maçta. Porto da çok üretken değildi karşılaşma boyunca. Ama 90 artıda öyle pozisyonlar yaşandı ki pes dedirtti. Yani önce Dumfries çizgiden çıkardı. Ardından Taremi'nin önce. Daha sonra da diğer futbolcu. Kimdi kafayı vuran hatırlamıyorum. Onun direkten dönen kafa topları. Açıkçası böyle biraz Inter'i melekler kurulu diyebiliriz yani Inter. Çünkü hani turu bence de hiç hak etmemişti. Zaten hani iki İtalyan kulübü Inter ve Milan belki yıllar sonra ikisi bir arada. Hani en son 2006-2008 falan o dönemler İtalyan kulüplerini
Zaten
ligde
aynen öyle.
buralarda görüyorduk.
Inter 2011'den sonra son alt turuna yükselmişti zaten.
Evet.
Milan da sanırım o tarz bir şeyi de çeyrek final yaptı. Yani çok uzun süredir ilk defa ikisi
Evet.
çeyrek finalde ve dediğin gibi. Bu arada şunu da ekleyeyim. Ne Milan, ne Tottenham, ne Inter, ne Porto hiçbiri çeyrek finale çıkmayı hak etmedi bu arada.
Evet ya hepsi böyle çok zayıf takımlar. Zaten hani bu Şampiyonlar Ligi son 16 turunun en kötü maçlarıydı bence Milan Tottenham maçları. Yani izlerken insanı şey yaptırdı. İki takım da o kadar üretemiyordu ki zaten Milan bir ilk maçta biraz üretkenlik gösterdi. Böyle bir karambolde Brahim Diaz'ın golüyle golü buldu. Onunla da geçti turu. Inter'deki de aynı şekilde işte Lukaku'nun şapkadan çıkardığı tavşanla turu geçmiş oldu. Yani 4 maç oynandı. Toplam birer golle iki takım da turu geçmeyi başardı. Hani en azından buraya dönmüş olmaları onlar da sevindirici. Çünkü hani 2000'lerin ortasında
Evet.
yanılmıyorsam 2006'da olması lazım. Bu Milan'ın şampiyon olduğu senede Milan Inter Juventus üçü birlikte yarı final yapmışlardı. O tarihten bu yana hani bu kadar ileriye giden yani tek takımlar oldu. Hani Inter'in şampiyonluğu oldu. Juventus'un finali oldu ama İtalyan takımlarının iki takımla üç takımla çeyrek final yarı final yaptığını ben hiç hatırlamıyorum yakın dönemde. Onların da buralara dönmesi o anlamda güzel oldu.
Güzel oldu ama sağlıklı bir dönme değil Kemal ya. Bilmem katılır
Evet.
mısın? Yani çok sanki sezonluk. Türk takımları da olur ya.
Evet. Ya Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubundan çıkması ya da Galatasaray'ın çeyrek finali gibi.
Evet.
Yani böyle tek
Bilirsin yani.
istisnai bir durum
Evet,
diyebilirim.
bilirsin yani. Sonraki sezon asla çeyrek finale çıkamayacak Türk kulüpler.
Evet.
Onu bilirsin o an. Şu an sanki Milan'da Inter'de de o var. Ya Milan'a birazdan geçeriz. Hani ikisi de sanki çok böyle şansıyla birlikte çıktılar ve önümüzdeki sezon kadroya da bakıyorum. Kadrolardaki oyuncuların gelişimlerine de bakıyorum. Çok zor. Mesela Milan'da Manyan dönmemiş olsa, Tataruşanu kalede olsa Milan'ın çıkmayacağını söyleyebiliriz. Yani öyle bir çeyrek finalde yükseliş. Diğer maçlara geçeceğim. Sırayla geri geliyorum. Burada zaten Tottenham Milan'ı değerlendirecektik. Ben ama Tottenham özelinden de biraz bakmak istiyorum. Yani iki maçta gol atamamak Milan gibi bir takıma çok büyük aciziyet ve kadroda Harry Kane gibi bir oyuncu var. Heung-min Son gibi bir oyuncu var. Yedeklerde Richarlison'un var. İşte saysam
Dönüşümsüzü
bitmeyecek
var.
bir.
Öyle
Evet.
var.
Ya baktığın zaman bu kadro iki maçta Milan'a gol atamıyor. Ve bence pozisyonu da zaten hatırladığım kadarıyla
Yok,
bir
bilemezler.
83. 84. dakikada Harry Kane'in kafası var. Manyan çıkardı. O kadar. Başka Tottenham'ı hatırlamıyorum ben.
Abi ben onu bile hatırlamıyordum. Yani o maçı izlerken zaten şey oldu. O maç zaten Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon böyle inanılmaz kötü bir gün oldu o gün. Hani şey Milan Tottenham ve Paris Bayern maçları aynı gündeydi. 2 haftada. Hani zaten bakıyorum tarihte 14 Şubat ve 7, yok 8 Mart iki eşleşmenin de maçları yani. Bu 4 maçta o kadar kötü bir maç oldu ki hani böyle şey Şampiyonlar Ligi'nin şey böyle Florentino Perez'le Agnelli bu maçları alıp böyle bir Süper Lig Avrupa Süper Ligi
Haklılar.
planı yapsa kabul edilir yani. O derece
Çok
kötüydü
haklılar.
4 maç.
Evet.
İzlerken hani özellikle toplum üzerine de girmek gerekirse buradan hani ben Tottenham'ı böyle 2000'lerin ortasından bu yana izlediğim en kötü Tottenham'dı diyebilirim açıkçası. Yani izleyiş keyfi açısından da yani Tottenham'ın daha kötü sezonları da oldu bu sezonda. Ama takım Conte'nin böyle biraz hani orada canı sıkıldı. Artık bu kulüpten bir yol olmayacağının o da farkına vardı herhalde. Böyle kovulmaya yer arıyor. Biraz tazminatın peşine düştü diyebiliriz artık Conte için de. Çünkü takım hiçbir şey oynamıyor. Hiç üretemiyor yani bu kadar
Sıfır.
yani kötü olması biraz böyle can sıkıcı. Yani izlerken insanın ruhu daralıyor. Yani Milan maçları öyleydi. Yani Milan zaten belki son 16 turundaki hani Porto'yu, Kulüp Brugge'yi falan kenara bırakırsak hani büyük isimli kulüpler arasında en kötü kadroya sahip takım olarak nitelendirebiliriz. Bu takıma hiç pozisyona giremeden elenmek de Tottenham adından düşündürücü bir olay yani.
Yani Harry Kane ne yapacak o da belli değil. Şimdi onu da düşünüyorum ben. Hani gitmesi artık lazım ama 30 yaşına geldim bu saatten sonra gitsen ne, gitmesen ne, gitsen takımına bonservis kazandıracak mısın, kazandırmayacak mısın? O da artık meçhul. Hani kaldın diyelim en prime döneminde bir tane bile kupa alamadın. Yani gerçekten acı. Tottenham'lı taraftar olmak asla istemezdim. Yani dünyanın en kötü hem bir şeyler vaat edip hiçbir şey kazanamayan dünyadaki tek kulüp olabilir Tottenham.
Evet.
Abi az önce dedin ya çok sıkıcı bir maç daha var diye. Bayern Münih Paris Saint-Germain. Aslında isme baktığımız zaman erken final ve çok şey vaat ediyordu.
Evet.
Ama Paris abi Paris o kadar yani bunu deyince izleyicilerimiz diyecek ki siz kimsiniz falan da çok kötü bir kadro ya. Hani bu isimlere rağmen bu kadar kötü kadro kurmak da gerçekten takdire şayan.
Paris zaten ortalık karıştı. Hani geçen hangi maçta? Galiba Lille maçıydı Fransa Ligi'ndeki. Böyle Luis Campos Sportif Direktör sahaya girip böyle Galtier'e taktik verdi falan böyle. Hani bu bile
Evet,
yaşandı
zaten
Paris
son
Saint-Germain.
saniye kurtardılar.
Evet. Yani Paris Saint-Germain'de böyle biraz böyle Türkiye, böyle Aziz Yıldırım dönemi Fenerbahçe'yi anımsatan, hatta ona şapka çıkartacak olaylar oldu. Hani Aziz Yıldırım soyunma odasına inmesiyle meşhurdur. Yani Luis Campos sahaya kadar indi. Yani bu da böyle çok bir garip bir görüntü. Yani bu seviyede böyle yönetilen bir kulüpte bunun yaşanması her şeyin özeti denilebilir. Paris Bayern Münih karşısında çok az pozisyon üretebildi. Ürettiği nadir pozisyonlarını da değerlendiremedi bir şekilde. Hani Bayern Münih'in de savunmada yaşadığı zaafları biliyoruz son dönemde. Hem kalede de Neuer'in eksikliğiyle Zommer'in de birçok hata yaptığını gördük. Bu maçta da yaptı. Bir tanesini
Zaten
de kurtardı.
aynen.
Ama
Aynen.
onun
Delik
dışında da
gibi
Paris
oldu.
Saint-Germain hani bu hatalar dışında hiçbir şey üretemedi. Zaten ilk maçta Mbappe ufak bir sakatlığı vardı. İkinci yarıda oyuna girdi. İkinci maçta da Neymar'ı kaybettiler. Bir şekilde Bayern'de hani bilindik oyun tarzından uzak olsa da maçı hep kontrolünde tuttu. Yani Bayern zaten şey hissi verdi, yani bu turu Paris'in alma ihtimali yok. Maç bu, yani 180 dakika iki maç boyunca hep bu hissi yaşattı izleyenlere. Bir şekilde de turu geçti yani. Ama Bayern Münih'in de biraz üretkenlik konusunda sorun yaşadığını gördük bu iki maçta.
Gördük ama Paris açısından şunu konuşalım. Yani geçti Bayern Münih. Zaten çeyrek finallerde onları daha detaylı değerlendiririz
Evet.
ama Paris açısından şunu konuşmak istiyorum. Ben Neymar'ı kaybettiğinde, Neymar sakatlandığında Paris'in şansı var artık demiştim. Çünkü daha dengeli bir kadro oluyorlardı. Messi ile birlikte Mbappe ön hatta. Orta saha biraz daha dengeli bir orta sahaya dönüşüyordu ama olmadı. Yani ikinci maçta da çok silik bir Paris vardı. Ben sana şeyi soracağım. Mbappe'nin maç sonu açıklaması. Diyor ki bizim takımımız diyor Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna henüz hazır bir takım değil. Bu yüzden kurulmadı. Bizim ligi almamız lazım vesaire diye bir açıklaması var. Şimdi kadroyu isim isim saydığımız zaman akıl almaz bir kadro. Ama baktığında orta sahası özellikle orta sahası ve savunma hattı yani çok birbirinden kopuk hücumla birlikte. Yani hücumla orta sahası o kadar boşluk ki. Yani Paris'te sanki kim oynarsa oynasın ki Fransa Ligi'nde de görüyoruz. Zorluyorlar artık Paris'i. Galtier de burada bence bayağı sınıfta kaldı. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama Paris bir yapılanmaya gidecekse eğer ki bir o yapılanmada bence ya Messi'den ya Neymar'dan ikisinden birinden veya vazgeçebiliyorlarsa ikisinden vazgeçmeleri lazım. Şampiyonlar Ligi'ni istiyorlarsa sadece Mbappe'nin olduğu bir denklemde orta saha takviyesi, savunma takviyesi yapması lazım eğer bu kadar para saçıyorsan.
Ya Paris'te ama olayın transferle çözülebilecek boyutu aştığını düşünüyorum ben. Yani hani bu takımın yani daha kimi alabilir? Zaten hani 19-20 pandemi sezonunda final oynamış bir takımın üzerine yapılan hamleler Messi ile Sergio Ramos oldu yani sonraki sezonunda. Bu iki oyuncu takıma katıldıktan sonra iki sezon geçti. Yani finalin yanına bile yaklaşamadılar bu iki sezonda da. Yani daha neyi getirebilirsin ki zaten hani final oynamış bir takıma aktif belki en iyi savunma oyuncusuyla en iyi hücum oyuncusunu alıyorsun, alabileceğin. Onlarla da hiçbir şey olmadığını görüyoruz. Biraz böyle Paris'te biraz nasıl desem kulüp kültürü eksikliği yaşıyorlar zaten. Bunu her zaman
Zaten
yaşıyor.
şeyin açıklaması vardı ya sanırım Oliver Kahn'ındı.
Evet.
Bizim kulüp kültürümüz var. Parisler, Manchester City'ler Şampiyonlar Ligi kazanması için kulüp kültür edinmesi gerekiyor. Bu
Evet.
da onların en büyük engeli diyordu kupayı kazanmak için.
Evet ya bu engele bir şekilde takıldıklarını gördük. Yani Messi de biraz silik bir performans gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde, Dünya Kupası'nda bu kadar görkemli bir zafere imza attıktan sonra böyle bir silik performans onun da biraz böyle yani şeyini bu hikayesini biraz negatife çevirdi. Yani tabii Dünya Kupası'yla çok özel bir hikayeye imza attı da Dünya Kupası'nı kazandığı sezon sonrasında bir Şampiyonlar Ligi zaferi de inanılmaz bir konuma getirirdi Messi. Yani bu sezon yıllar sonra da hatırlanacak mucize bir sezon olarak da aktarılabilirdi ama bunda da fiyasko oldu açıkçası yani onlar adına. Oldukça zayıf bir performans. Zaten grupta da Benfica'nın ardına ikinci sırada bitirebilmişlerdi anca grubu.
Zaten o yüzden Bayern
Evet,
geldi.
ondan dolayı da Bayern gibi çok güçlü bir takımla eşleştiler ve sahada varlık gösteremediler açıkçası. Paris'le ilgili ne söylesek çok bir anlam yok. Bakalım orada daha çok kazan kaynar gibi geliyor yani Mbappe bakalım transfer isteyecek.
Bence orada
Galtier. Evet.
Gartier'in hiç şansı yok bence artık ya. Oraya
Galtier'in
bence
şansı yok. Bir de Luis Campos'un durumu da ne olacak? Yani bir de hani Luis Campos Lille'de Galtier ile birlikte başarı yakalamıştı ve onun isteğiyle Paris Saint-Germain'e alınmış bir teknik direktör oldu ve onunla da bağları koptu yani o sahaya inme olayından sonra. Bakalım onları da bu yaz oldukça hareketli günler bekliyor muhtemelen.
Mbappe ile Campos'un arası biraz iyi. Hani orada
Evet.
bence Campos devam eder ama Mbappe Zidane'ı isteyebilir ki zaten Zidane'la alakalı tweet'ini de biliyorsun.
Evet.
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın başını yediler. Öyle bir yapılanma. Hani Zidane sanki Paris'e gelir, Galtier döner Lille'ne ya da o tarz bir kulübe tekrardan. O çıkamadı yani. Galtier o seviyeye çıkamadı. Onu gördük. Emery de aynı şekilde olmuştu. Onu
Ama
gördük.
Galatasaray çok iyi başlamıştı. Sonradan takım nerede koptu onu anlayamadım açıkçası. Yani zaten 2022 yılında ligde hiç mağlubiyet almamışlardı bu sezon. Oldukça
Abi
iyi başladı.
Dünya Kupası olabilir ya. O ara
Evet.
onlara çok kötü gelmiş olabilir.
Olabilir. Bir de hani Messi'nin belki de Dünya Kupası kazanmasının da etkisi olabilir. Yani Messi biraz salmış da olabilir açıkçası futbolu. Dünya Kupası'nı da kazandı artık
Öyle
hani.
abi normal ben bir şey ona bir
Evet.
şey diyemeyiz. Hatta şöyle bir durum var.
Yapabilir.
Az önce dedin ya Messi için rüya gibi bir sezon olurdu. Çok doğru. Aynı şey mesela Mbappe için de geçerli. Turnuvanın
Evet.
yıldızıydı belki de Messi ile birlikte. Finalde 3 gol attı. Bir de Şampiyonlar Ligi aldırsa Paris'e. Akıl
Evet.
almaz bir sezon olacaktı. O da hiçbir şey üretemedi. Zaten ilk maçta sonradan oyuna girdi ki Mbappe'li Paris biraz daha iyi gibi gözüktü bu arada. Onu da diyelim.
Evet ya Mbappe olmadığı zaman zaten hücum hattı çok hareketsiz yani topsuz koşu yapacak adam açlığı var Paris Saint-Germain'de. O girdiğinde biraz böyle hani kontradan bir şeyler üretebilecek bir takımı hüviyetine bürünebiliyorlar ama yani bir yerleşmiş Bayern'e karşı hiçbir şey varlık gösteremediler.
Abi diğer maçlara da geçelim. Potter hocama geçelim benim. Graham Potter hocam Chelsea ile üst üste aldığı kötü sonuçların ardından Yahya Kemal gibi futbol severlerin diline dolanmıştı. Erik ten Hag dünyanın en iyi hocası, Potter'lar dünyanın en kötü hocası olmuştu. Ama son kere gördük ki ten Hag 7 tane 7 Liverpool'dan tarihin en kötü Liverpool'larından bir tanesinden 7 tane 7. Chelsea ise son haftalarda toparlandı ve Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund engelini aşarak çeyrek finale yükseldi. Bu arada katılacak mısın bilmiyorum. Az sonra konuşuruz Dortmund'la alakalı ama Chelsea'den önce söz edelim. İki maçta da Dortmund'u güzel oyunla yendiler. Yani bunu kabul edersin herhalde.
Yani ilk maçta açıkçası çok iyi oynamamışlardı ama yani biraz üstün olan taraf onlardı ama Dortmund bir şekilde galibiyet almışlardı ama ikinci maçı gerçekten domine ettiler. Yani Dortmund'un savunmada gösterdiği zafiyet böyle. Ama Chelsea de öyle bir kulüp ki yani bu takım gol atamıyor. Bunu kabul etmek gerekiyor yani. Artık kim gelse gelsin
Olmuyor. Evet, olmuyor.
forveti kimi al hücum hattına 25 de transfer yap. Yani zaten bu yıl onu geçmiştir bu yıl yaptıkları transferler. Tam sayısını bilmiyorum da hani zaten sırf
Yani şunu
devre arasında
biliyoruz.
4-5 tane aldılar.
Toplam yazdan bu yana 340 milyon euro harcadılar.
Evet. Ve asla üretken olamıyor takım yani. Bu bir şekilde bu takımın laneti. Hani geçen sene de Lukaku'yu almışlardı. Onunla da hiç üretkenlik sergilemedi. Zaten sakatlıkta büyük sorun yaşadı. Öncesinde Werner'i Havertz'i aldıkları sezonda da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalarına rağmen o takım da hiç üretken değildi. Chelsea'nin üretkenlik sorunu galiba bu takımın artık şeyi oldu. Hani bu oyuncu grubu komple değişmeden bir şekilde böyle devam edecekler. O sene de hani Şampiyonlar Ligi'ni böyle biraz düşük skorlarla Tuchel yönetiminde giderek
Evet.
almışlardı.
Abi sana bir şey soracağım. Drogba sonrası Chelsea forveti aklına geldi mi hiç ya santrfor golcü?
Yani ben de şu an böyle sorunca hiç gelmedi. Tammy Abraham'ın bir sezonu fena değildi aslında ilk sezonu Lampard.
Yok yani dolu dolu böyle Drogba
Dolu
tarzı
yok.
yoktu. Yok yok.
Gelmedi. Kim oynadı ki? Abraham'dan önce kimdi ya Santopol? Şu an o bile aklıma geldi.
Benim de aklıma gelmedi. O derece Torres'li zaman vardı.
O
Gitti,
öncesi
olmadı.
evet.
Evet,
Anelka
öncesi olmadı.
iyiydi. Drogba ile birlikteydi o.
O dönemler evet bir şeyler çıkıyordu ama sonra benim de aklıma o kadar santrofor çok oynamıştır bu arada. Yani Şevşenko'nun tutmadığı bir takım olur mu ya?
Ciro vardı, Ciro. Aklıma o geldi.
Aa, Ciro. O fena değildi. Hadi onu sayalım.
Ama o da skorer değil. Yani Diego Costa, onu unutmuşuz ya baba. Onun
Ha baba.
sezonları iyiydi.
İyiydi
Yani
iyiydi.
şampiyon
Onu
yaptığı sezon çok iyiydi
onu.
özellikle. Galiba Mourinho'ydu değil mi onun? Diego Costa sezonda şampiyon Chelsea 2016-17.
Conte.
Conte mi? Doğru, Conte'ydi doğru. 13 maçlık galibiyet serisi rekoru vardı.
Sonra ertesi sezon klasik Conte yapıp takımı
Evet.
batırdı, kovuldu.
Ya o Chelsea grubunun oyuncu grubunun bir şeyiydi o zaten. Hani Mourinho geldi, şampiyon yaptı. Sonraki sezon küme düşüyordu, kovuldu Mourinho.
Evet.
Mourinho gitti, Conte geldi. Şampiyon oldular, sonraki sezon Mourinho'yu yediler. Ondan sonra Sarri ile iyi başladı, sonra Sarri'yi yediler. Her ne kadar
Evet.
UEFA'yı alsalar da. Sonra yine işte Tuchel'le geldi. Arada bir Lampard var. Lampard'la bir geçiş dönemiydi onlar için. Daha çok gençlere yöneldikleri bir dönemdi. Zaten transfer yasağı da vardı galiba o dönem
Evet,
Chelsea'nin.
var da yapamamışlardı.
Evet.
Altyapıda Mason Mount'ların çıktığı dönem.
Aynen. Sonra işte onlarla bir geçiş dönemiydi Lampard. Sonra Tuchel geldi. Onunla Şampiyonlar Ligi'ni aldılar. Sonraki sene yine Tuchel'i yediler. Onda da takım berbat gidiyordu sezon başında. Bir şekilde Potter'la yükselmesini bekledik ama takım daha da kötü gitti Potter geldikten sonra. Ama son haftalarda biraz
Evet.
toparlandılar. Bu Dortmund eşleşmesini geçmeleri de onlar adına sezona umutla bakabilecek tek şey oldu. Bakalım bir şekilde ilerlemeye çalışacaklar Şampiyonlar Ligi'nde. Çünkü ligde Şampiyonlar Ligi yarışından koptular. Avrupa Ligi'ne bile gidebilirler mi? Meçhul yani şu anda zaten. Hani 7. sırayla
Evet.
aralarında 2 puan var ama Brighton'ın maç eksiği var. Chelsea'den 2 maç eksik. Bakalım ne olacak onların durumu.
Abi Dortmund üzerinde şunu diyecektim. Katılır mısın diye merak ettiğim için. İşte bizim Bundesliga'da ekibi var. Öner'le, Gencer, onlarla da konuşuyoruz falan filan. Şimdi Terzic
Evet.
hayatımda bu kadar ne alaka bu adam Dortmund'u çalıştırıyor? Neden bu kadar bir anda futbol severlerin sevgilisini kazandı? Anlamadığım bir isim Terzic. Ligde de iyi gitmesini hiç anlamıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de son altına da çıkmasını anlamadım. Ya Terzic için bu seviyede hiç iş yok benim şahsi düşüncem.
Yani Terzic zaten hani ilk döneminde kötü bir kariyer geçirmişti ama bu yıl geldikten sonra takımı toparladı yani zaten 8 maçlık serisi vardı o da Ruhr derbisinde Schalke Kenan Karaman'ın golüyle kaybetmeleri çok
Bu bir
dramatik
şaka
oldu
gibi
bence.
ya.
Ya bir de Şampiyonlar Ligi'nde elenmek aslında onlar adına iyi de olmuştu bence. Hani Dortmund'un bu yıl ligde Bayern gibi değilken bir şekilde ligi zorlayıp belki bir şampiyonluk çıkarabilecekleri bir sezondu ama Şampiyonlar Ligi'nde elendikten sonra gelip ligde de puan kaybetmeleri ve Bayern'in 2 puan gerisine düşmeleri onlar adına üzücü bir durum oldu. Yani bir de ligde sonuncu Schalke'ye karşı hani her ne kadar derbide olsa da Schalke'nin de hali içler acısıydı son birkaç haftaya kadar. Onlara karşı alınan puan kaybıyla yine de 2 hafta sonraki Der Klassiker'e umutlu gidiyorlar. Bakalım ben yani Dortmund adına Şampiyonlar Ligi'nde elemek onlar adına hayırlı olmuş bile olabilir. Çünkü zaten bence çeyrek finalden ötesini göremezlerdi zaten. Chelsea geçmiş
Evet.
olsalar bile. En azından şimdi lige odaklanacaklar. Belki ligde bu sene bir şampiyonlukla
Hiçbir şey
taçlandırabilirler sezonu.
olmaz. Ben şimdiden söyleyeyim, 5
Ya
yerler Bayern'den.
bence de olmaz da Bayern zaten toparladı artık ya. Bu hani sezonun bir ara çöküş dönemine inmişlerdi. Sezon başı oldukça sıkıntılar da yani maçlar sürekli 1-1 bitiyordu bir ara. Zaten bu sezon ligde 6 beraberliği var Bayern'in. 5'i 1-1. Ama son dönemde onu da açtılar. Paris maçlarında da iyi gözüküyor. Nagelsmann biraz toparladı orayı. Bence de bırakmayacak şampiyonluğu.
Abi şeyi konuşalım. Şimdi şu an Avrupa futboluna katılırsın herhalde. En formda iki takım Napoli ile Benfica.
Evet.
Benfica'da yani Schmidt yönetimindeki o nasıl o da yani Türkiye'ye yolu düşme ihtimali olan bir teknik direktördü. Kulüplerimiz nasıl? Gerçi istediği belki maaşa vesaire fazladır ama öyle bir fırsat varken almak lazımdı. Kulüp Burcu 2 maç toplamında 7-1'lik skorla özellikle kendi evinde oynadığı maçta 5-1 ile geçerek çeyrek finale yükseldiler ki bu sezon harikalar yaratıyorlar Napoli ile birlikte. Hani hayran duymamak elde değil ki burada zaten bir Enzo Fernandez ve Giresunspor ayrıntısı var. Onu da senden dinleyelim. Enzo Fernandez'in Chelsea'ye transfer olmasının ardından Giresunspor orta sahasında
Ha,
geçen sezon oynayan
tamam.
Chiquinho.
Bir an anlayamadım böyle değil. Evet, Chiquinho orta sahaya geçti. O da yani zaten şu anda, ama ben burada direkt sana şeyden laf açacaktım. Sen aklımı karıştırdın. Gonçalo Ramos'un Ronaldo'nun önünde oynamasına laf ediyordun. Biraz senden
Hayır,
Gonçalo
şöyle bir durum
Ramos
oldu.
duymak istiyorum.
Evet, çok güzel dedim. Ben de hatta yayın öncesi şey düşündüm. Benfica konuşursak kesin Gonçalo Ramos'tan üzerime yüklenir dedim. Ben de ne cevap veririm dedim. Hiçbir cevap veremem. Şey derim dedim. Zaten Ronaldo'da da haklı çıktınız. Şu an geldiği nokta beni tamamen hayal kırıklığına uğrattı. Gonçalo Ramos'ta da haklı çıkıyorsunuz. Çünkü çok güzel oynuyor. Çok iyi oynuyor. Ama tek şüphem şu abi. Benfica santraforlarına kimi koysak bir şekilde sanki, yani dedin ya az önce Chelsea'de olmuyor son dönemde. Benfica'da da sanki son dönemde kimi koyarsak koyalım orada bir fırtınalar estiriyor. En son örneği Darwin Nunez'di işte.
Evet.
Ancak Gonçalo'nun
Seferovic de öncesi.
farkı şu
Mesela.
abi. Nunez gibi bir oyuncu değil ya. Gonçalo daha çok futbol biliyor.
Evet ya, bir de ya bence şey, yani Nunez'den farkı sürat olarak belki, yani Nunez de çok süratli bir oyuncu ama dar alandaki çabukluğu ve tek vuruşları çok iyi Gonçalo Ramos'un. Ya zaten hani Dünya Kupası'nda da inanılmaz bir gol atmıştı İsviçre maçında.
Hala aklımda mesela o gol. Uzak şey, dik kalecin olduğu
Evet.
köşeye tavana asmak ne
Yani
demek ya?
Icardi'den gördüğümüz goller, yani hem onu
Aynen.
yapabiliyor hem de hani çok seri, atletik ve fizikli de bir oyuncu. Yani bu maçta da inanılmaz bir gol attı. Yanılmıyorsam ikinci golüydü kendisinin. O gol de
Evet.
çok güzeldi. İlk gol, hatta bir tane de sayılmayan bir golü vardı maçın başında. O gol de topukla çok güzel atmıştı. Açıkçası yani Gonçalo Ramos önderliğinde Benfica çok iyi devam ediyor. Umarım onları daha ileride görebilir. Hani bir Erik ten Hag hocamın Ajax sezonu gibi bir sezon geliyor gibi hissettiriyor yani Benfica oynadığı oyunu. Onlar da çok domine etmişti.
Abi şöyle bir şey diyeceğim sana, katılır mısın? João Mario
Evet,
şu an
inanılmaz oynuyor.
inanılmaz oynuyor ve tekrardan kariyer inşa etti kendisine.
Evet, bu adam hani ölmüştür resmen. Yani Inter'de çok kötü bir dönem
Çok kötüydü
geçirdikten sonra Rusya'ya gitti. Sonra Sporting'e geri döndü. Ama
abi.
şimdi tekrardan Benfica'da, yani geçen sezonlarda bu kadar üretken değildi. Böyle defansın önünde oyun kurucu rolünde, hatta bir ara Galatasaray'a mı Fenerbahçe'ye mi ne
Ya
gitti
geliyordu,
geldi.
Türkiye'ye
Evet.
geliyordu ya. Menajerler tarafından önerilen bir oyuncuydu bu sene yaz transferde. Yani bu değişim akıl almaz.
Yani işte adamın zaten bu senedeki istatistikleri her şeyi özetliyor. Yani bu hani kariyerine 10 numara başladı ama Inter'de biraz Regista'ya doğru evrilmişti.
Evet.
Benfica'da öyle devam ediyordu. Bu sezon 21 gol 10 asisti var, yani inanılmaz. Bruno Fernandes istatistiği yakaladı bir anda yani. En son onda
Bu
görmüştük böyle bir orta saha.
ben en son şeyde görmüştüm. Bruno Fernandes'den ziyade. Şu an Ajax'ın Tadiç'ti galiba. Tadiç.
Tadiç
Tadiç'in de
ama
bu
daha bir, evet. Ama
Tenag'ın olduğu sezonda akıl almaz bir istatistiği vardı böyle.
Tadiç daha kanat oynuyordu. Hani böyle direkt merkez orta
Aha.
ya da 10 numara değil de 10 numaradan böyle istatistik yapan Muhammed Kudüs'ü sayabiliriz yine Ajax'tan. Bir
Aha.
de şu an João Mario, yani inanılmaz büyük. Böyle bir birkaç yaş genç olsa rekor transfer yapabilecek durumda ama o da artık 30 yaşında zaten, hani büyük kulüplerde geçmiş biliniyor. Biraz böyle kariyeri Quaresma'yı andırıyor bana açıkçası. Onun da bir Inter'e gidip geri dönüp Porto'yla inanılmaz bir sezonu vardı.
Evet.
Varsan Beşiktaş'ta gelmeden bir iki sezon önceydi yanılmıyorsam.
Hatta şöyle de oldu. Beşiktaş'tan Porto'ya gitmişti sanırım yine. Orada da
Evet.
yine çok oynamıştı.
Evet. Yani o biraz Quaresma'yı andırıyor João Mario'nun kariyer yolda bana. Ama inanılmaz bir sezonu devam ettiriyor. Bakalım Roger Schmidt'le de. Yani Roger Schmidt de işte Türkiye'ye çok adı yazıldı Ali Koç'un ilk geldiği
Hı.
zamanlarda. Hani o kokuyu getirmişti. Galiba Koku'dan sonra Roger Schmidt de PSV'ye gitmişti. Ya da arada Van Bommel vardı ikisinden. Yani öyle bir...
Kısa bir süre içerisinde PSV yapmıştı
Evet.
Roger Schmidt. Ama PSV'de şunu hatırlıyorum ben, Galatasaray'la eşleşmişlerdi o
Evet.
zaman. O felaket Galatasaray kadrosuna 5 tane atmışlardı ilk
Evet,
maçta.
Madueke inanılmaz oynamıştı o maçta.
İnanılmaz oynamıştı. Hani baktığında PSV'de de sanki bir şeyler gösterecek gibiydi ama olmadı. Ben
Evet.
o noktadan sonra şeyi düşünmüştüm ama. Ya Schmidt sanki biraz abarttık biz. Öyle düşünmüştüm ama şu an Benfica'da izlediğimiz kadarıyla hani az bile abartmışız.
Ya Schmidt bir de hani yanılmıyorsam o da Leipzig Akademisi'nin, yani Red
Aynen öyle.
Bull organizasyonunun tek antrenörü.
Aynen öyle.
Onlar da genel bir böyle iniş çıkış sürekli oluyor, böyle garip garip şeyler oluyor. Hani Hasenhüttl'da gördük bunu. Jesse
En
maçta
güzel
gördük.
örneği Marco Rose.
Yani Marco Rose'de de gördük. Yani böyle Adi Hütter, yani çok sevdiğim bir hocadır. Onda da gördük. Böyle onlarda iniş çıkışlar çok fazla oluyor ama bakalım, şimdi tekrardan bir yükselişe geçti. Umarım Şampiyonlar Ligi'nde de bir yarı final görürler bu sezon. Çünkü
Şey
oldukça
sezon
ilginç.
olur mu? Bu arada oraya geçelim. Real Madrid'in Liverpool karşılaşmasına değineceğiz ama Napoli Eintracht Frankfurt'tan sana bir soru soracağım. Şimdi Napoli de akıl almaz bir sezon geçiriyor.
Evet.
Osimhen'le Gürcistanlı Kvara ile birlikte.
Kvaraşelli.
Kvaraşı onu sen söylersin yani. Şu an önümde yazması lazım benim onu okuyabilmem için. Kvara ile birlikte. Ama baktığımız zaman sanki Eintracht Frankfurt'u eleyeceklerdi. İlk maçı zaten 2-0 kazandılar. Rahat geçecekler. Bugün oynayacaklar karşılaşmayı. Hani Porto Monaco finali var.
Evet,
Mourinho
2003, 2004
2003
olması.
sanırım.
Aynen.
2004, 2004. Şimdi öyle bir eşleşmezlerse eğer final olursa şaşırır mısın? Napoli ile Benfica'nın finalde kozlarını paylaştı veyahut yarı finalde kozlarını paylaştı.
Ya final olursa şaşırmam açıkçası oynadığı oyunlar dedi, ama final olmayacağına eminim. Çünkü hani biraz UEFA'yı da biliyorsak, burada hani biraz şeydi o, komple teorisyenliği yapmış gibi olacağız ama
Öyle bir final istemezler.
aynen, ona bir şekilde izin vermezler. Ya karşılaştırırlar ya bir hakem hatası falan. Paketlerler yani onları. Bir şekilde finalden uzaklaştırırlar da ikisini. Umarım işte en azından birini yarı finalde, birini finalde görmek güzel
Abi
olabilir.
sen bunu dedin ya. Hani işte UEFA işte
Evet.
bir hakem hatasıyla vesaire. Şimdi biz bunu komplo teorisi ben de kabul ediyorum. Elimizde kanıt yok, manıt yok. Aklıma
Evet.
direkt Dortmund Malaga maçı geliyor.
Evet ya abi, o en
Hani
utopik.
orada Malaga'ya yapılan hiç kimse yapılmamıştır tarihte belki de.
Evet ya, o son gol Lewandowski atmıştı galiba.
Evet
İnanılmaz
yani
bir
onu
ofsayt.
gördüğün zaman de ya yarı finale çıkacaktı Malaga.
Evet. Yani o sezon bir de
O
Malaga'yı
kadro da
neden?
hepsi dağıldı sonra işte Malaga nerelere düştü o sezondan
Ya
sonra.
o biraz şeyle, yatırımcısıyla da ilgili
Yatırım
de.
evet o doğru canım da.
Adamlar kaçtı gitti, kulüp iflas etti. Yok oldu da. İnanılmaz bir takımdı. Santa Cruz'du bu. Onların sol beki vardı. Ben çok
Baptista.
beğenirim. Şey, Eliseu vardı ya, Portekizli sol bek.
O
İnanılmazdı o da.
inanılmazdı. O kadroda kim vardı başka? Şey de mi
Demichelis
oradaydı ya?
vardı.
Baptiste oradaydı. Van
Evet.
Nistelrooy?
O yok. O yoktu
Yok.
galiba. Roque Santa Cruz'du ya. As forvet zaten. Diğerleri de şey yapıyordu etrafında. Paraguaylı
Evet
efsanelerimiz.
o vardı, o vardı da. Bir tür sen bir şuna bakacağım ya. Ruud van Nistelrooy de vardı abi o kadroda. Evet
Var
bak.
mıydı? Tamamdır o.
Varmış varmış. Güzel
13'e
ama
13 değil mi o sezon?
aynen. Çok oynamıyormuştur büyük ihtimalle. Çünkü diğerlerini daha net hatırlıyoruz isim
Evet.
olarak. O maç aklıma geliyor şimdi bu hakem hatası vesaire dediğimizde. Abi o maçta Napoli zaten adının Eintracht Frankfurt'tan önde görüyoruz. Diğer maçta da senin bir sürpriz beklediğini bildiğim için konuşmanı istedim. Yoksa bence konuşmaya değer bir şey değil. Real Madrid Liverpool maçı ama ilk maçta 5-2 ile geçmişti. Bu maçta sen farklı bir senaryoda bekliyor gibisin sanki.
Bu arada şeyi direkt pas geçtin, direkt Frankfurt elenmiş gibi. Ya Frankfurt adına da ümitli olabilirdim de, Kolo Muani'nin cezası da onları zaten en iyi konu bağlayacak. Yani iyi oynasalar da üretemezler Kolo Muani olmadan. Bir şekilde Napoli geçer. Napoli'nin zaten hücum gücü inanılmaz seviyede şu an. Osimhen şu an aktif dünyanın en iyi forveti deriz. Haaland'ın 5 golünü attığı gece de bunu söylüyoruz
Ve
biz de.
ligde garanti altına aldıkları için Şampiyonlar
Evet.
Ligi'ne de odaklanacaklar yani.
Evet, onlar da hani inanılmaz bir sezon geçiriyorlar şu anda. Spalletti'nin de böyle bir takım ortaya çıkarması onun adına da hayret verici. Yani Spalletti'yi de biliriz böyle. Gelir gelir sonunu getiremez. Böyle hep sıkıcı futbollar, bir sıfırlar.
Evet.
Inter dönemi öyle olmuştu. Conte'den önceki sezon ya da iki önceki sezonda Spalletti ile şampiyonluk hedefiyle yola çıkmışlardı. Aynen o şekilde, anlattığım şekilde olmuştu ama bu defa
Abi bir de zaten
gibi.
Spalletti demek sıkıcı futbol demekti.
Evet. Yani
Şu an
o
akıl almaz bir seviye.
kimliğini değiştirdi. Onlar Frankfurt'u geçecektir. Yani her ne kadar ben Frankfurt'u seven birisi olarak Frankfurt'un da bir şeyler yapması istedim ama tabii Frankfurt turu geçse bile çeyrek finalde harcarlar bu takımı. O yüzden Napoli geçse en azından Napoli daha çok ilerleyebilecek bir takım. Real Madrid Liverpool'a da gelirsek, ben bu maçta şey beklerim açıkçası ya. Maçın bir noktasında Liverpool 3 farkı yakalayacak ama maçın sonu ne olur bilmiyorum açıkçası. Ben böyle
Sen hani
söyleyebilirim.
geçen seneki Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi yolculuğuna benzetiyorsun. Hani Chelsea olmuştu. Öne
Evet.
geçmişti. Chelsea turu geçiyor gibi olmuştu. Tekrardan Real atmıştı
Şeyde
Benzema'yla. Diğer maçlar da keza öyleydi.
şey gibi de olabilir ya, bu Juventus Real Madrid maçı, Ronaldo'nun son dakika penaltısı, yani 3-0'ın rövanşında 3-0'dı. Son dakika penaltı oldu. Buffon kırmızı görmüştü itirazdan. Hakem ise Ronaldo penaltı atıp 3-1 bitmiş. Real Madrid turu geçmişti. O tarz bir şey de olabilir. Yani Real Madrid, hani atıyorum Liverpool 3-0 öne geçer. Real Madrid maçı 3-3 bitirebilir bir şekilde, ama ben bir noktada Liverpool'un bu Manchester United karşısında alınan 7-0'lık galibiyetin de üstüne, hani bu biraz Real Madrid'i de tedirgin etmiştir bence açıkçası. Ancelotti o kadar da rahat değildi. Zaten Klopp falan da turu geçebileceklerini söylüyordu. Bir şekilde işte maçın bir noktasında 3 farka Liverpool maçı getirecek yani. Bunu zaten yayına girdiğinde kaydımız maç sonuçlanmış olacak. Bakalım tahminlerimiz tutacak mı? Ama Real Madrid'in bir şekilde geçeceğini düşünüyorum da Liverpool'un da şansı yok diyemem ben bu turda.
Güzel bir yorum yaptın. Ben ama şey düşünüyorum ya, çok sıkıcı bir maç sanki bizi bekliyor. İlk maç sanki o öyle bir maçtı ki bu maçı bizim beklentilerimizi düzeltiyor gibi geliyor ama sanki çok sıkıcı bir maç. Real Madrid'in kitlediği Liverpool, çünkü golü bulsa bile 2-0'ı bulmadan Liverpool'un maçı ortak olduğunu söyleyemeyeceğiz. O yüzden de sanki Real Madrid 2 gol yememek için uğraşacak ve sıkıcı bir futbolda maç bitecek gibi hissettiriyor bana. Real Madrid'in buradan turu vereceğine inanmıyorum. Adı Real Madrid. Hani buradan tur vermez. Ama umarım dediğin senaryo olur. Harika bir maç daha izleriz. Çünkü ilk maç çok keyifliydi. Yani o 5-2 bitmesine rağmen 2-0'dan maçı dönmesi ilk yarı özellikle müthişti, epikti yani. O yüzden umarım öyle hataların bol oldu.
Evet
Sarı
ya.
karttan, kırmızı karttan havada uçuştu. Son dakikalara kadar heyecanı sürdü bir maç olsun istiyorum. Çok teşekkür ediyorum Kemal. Ağzına sağlık.
Ben teşekkür ederim. Yani Liverpool
Haftaya
bir şekilde işte 2 fark, 3 fark mümkün olduğu sürece gitmesi gerekiyor yani. Yoksa tatsız bir maç olur dediğim gibi.
umarım dediğin olur bu arada. Tekrarlayayım. Biz haftaya bu sefer Şampiyonlar Ligi çeyrek final zaten bitmiş olacak. Onu konuşacağız. Temsilcilerimizin maçları var. Onları değerlendireceğiz. Umarım 3 takımımız da tur atlar. Süper Lig'de oynanan maçlar olacak. Onları konuşacağız. Hafta yine karşınızda olacağız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hatamız olduysa affola. Herkese iyi günler diliyorum.
Hoşça kalın.
Dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8.500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.